Ayrım 38.
İsrailiyat ile süslenmiş sathi ve tamamen tutarsız fikirlerden ibarettir. Mirza Ali Muhammed önce kendisinin beklenen Mehdi'ye açılan bab, kapı, kısa bir müddet sonra bizzat Mehdi olduğunu iddia etmiştir. Mirza Ali, Allah daha önceden Muhammed'i göndermiş olduğu gibi şimdi de beni göndermiştir. Beyanda indirilenden başka bir şeye asla uyma, çünkü o size fayda vermez demektedir. Mirza Ali bu konuda oldukça ileri gitmiş ve kendisini Hazreti Muhammed ile mukayese etmeye başlamıştır. Hazreti Muhammed'in 40 yaşında ilahi vahye mazhar olmasına rağmen kendisinin 25 yaşındayken ayetler aldığını ve hepsinin de fevkalade muciz olduğunu söylemiştir. Ayrıca o şöyle demiştir: "Ben Muhammed'den daha faziletliyim. Nitekim benim Kur'an'ım da Muhammed'in Kur'an'ından daha üstündür. Muhammed beşerin bir Kur'an suresi yazmaya aciz olduğunu söylemişse, ben de beşer benim Kur'an'ımın bir harfini bile yapmaya acizdir derim. İşte size kitabım El Beyan, bol bol okuyunuz. Kur'an'dan daha fasih ibareleri olduğunu, içindeki hükümlerin Kur'an ahkamını kaldırdığını göreceksiniz." Mirza'nın El Beyan adlı eserinde şu ifadeler yer almaktadır: "El Beyan'da nazil olandan veya ondan çıkan harfler ilminden yahut da El Beyan'a taalluk eden şeylerden başka hiçbir şey öğrenmeyiniz." Babilikte vahyin devam edeceği ve Müslümanların inandığı gibi peygamberliğinde son bulmayacağı kabul edilmektedir. Baba göre şeriat her 1000 yılda bir değişmektedir. Nitekim Babilikte İslam'dan 1000 yıl sonra zuhur etmiştir. Bundan sonraki şeriat da Babilikten 1000 yıl sonra zuhur edecektir. Ona göre Hazreti Adem'in çağı ile kendi zamanına kadar 12.210 yıl geçmiştir. Mirza Ali Bab, Kur'an-ı Kerim'de emrolunan namaz, oruç, evlilik, boşanma ve miras gibi ibadet ve muamelatla ilgili hükümleri ilga etmiş. Ahiret ve kıyamete dair esasları da kendine göre tevil etmiştir. Ona göre Hazreti Muhammed'in nübüvvet çağı 1260-1844'te sona ermiştir ve kendisi İslam dininin hükümlerini değiştirmekte mutlak hürriyete sahiptir. Bundan dolayı keyfi değişiklikler yapmıştır. Mirza Ali Muhammed'in en önemli eseri Kur'an ile mukayeseye çalıştığı El Beyanı'dır. Bir kısmı Arapça, bir kısmı da Farsça birkaç eseri daha vardır. Mirza'nın çok övündüğü, Kur'an-ı Kerim'in hükmünü neshettiğini söylediği ve herkesin inanmasının zaruri olduğunu iddia ettiği El Beyan, dil ve dil bilgisi hatalarıyla edebi yönden düşüklüklerle dolu bir kitaptır. Ayrıca bu eserdeki fikir, düşünce, zaaf ve bozuklukları onun vahiy mahsulü olması bir yana, sıradan bir bilginin eseri olmasını bile mümkün kılmamaktadır. Kur'an'ı taklide çalışmış fakat gülünç olmaktan öteye gidememiştir. Buna misal olarak El Beyan'dan birkaç cümle durumu iyice anlaşılır kılacaktır. Ondan sonra gelen beşincisi: "Öküze binmeyiniz, eşek sütü içmeyiniz. Eşek üzerine ne de başka bir hayvanın gücünün dışında yük vurmayınız. Allah'ın size farz ettiği budur. Belki sakınırsınız. Hayvana gemsiz ve özengisiz binmeyiniz. Ancak bunlarla binersiniz. Kendinizi koruyamayacağınız hayvanlara binmeyiniz. Allah sizi bunlardan şiddetle nehyetmiştir." 2. Bahailik. A. Bahailiğin çıkışı ve gelişmesi. Bab diye tanınan Mirza Ali Muhammed'in ölümüyle Babilik duraklamadı, onun talebelerinden olan Mirza Hüseyin Ali ile daha geniş boyutlara ulaştı. Mirza Hüseyin Ali 12 Kasım 1817'de Tahran'da doğdu. Saraya mensup olduğundan iyi bir tahsil görmüştü. Babasının ölümünden sonra 20 yaşlarındayken saraydan ayrılarak muhtelif yerleri dolaşmaya başladı. 30 yaşlarındayken Molla Abdülkerim Kazvini'nin yol göstermesi ile Mehdiliğini ilan etmiş bulunan Mirza Ali Muhammed'e bağlandı. Tahran'da Mirza Ali'nin görüşlerini yaymaya başladı. Babilerin Nasuriddin Şah'a karşı giriştikleri başarısız suikast teşebbüsünden sonra diğer Babilerle birlikte tevkif edilerek hapse atıldı. Rus ve İngiliz sefarelerinin hükümete yaptığı baskı üzerine 4 aylık bir tutukluluktan sonra 15 Ekim 1852 tarihinde Bağdat'a sürgün edildi. Böylece Mirza Hüseyin Ali ve ailesi Bağdat'a yerleşti. Babilerle arasında bir takım anlaşmazlıklar ortaya çıkınca Mirza Hüseyin Ali gizlice Bağdat'tan kaçtı. Bağdat'taki alimlerin ve halkın şikayeti üzerine İran ve Osmanlı hükümetleri arasında varılan anlaşmaya istinaden 1863'te Babilerin İstanbul'a sürgün edilmesine karar verildi. Mirza Hüseyin Ali bu sürgünden önce Bağdat'ın kenarında 12 gün yakın dostlarıyla veda toplantısı yaptı. Mirza Hüseyin Ali bu toplantı günlerinin birinde babın halifesi olmayı yeterli görmeyerek vaat edilenin yani Allah'ın ortaya çıkaracağı zatın kendisi olduğunu ileri sürdü. Karar gereği 3 Mayıs 1863'te Bağdat'tan İstanbul'a getirilen Mirza Hüseyin Ali, Mirza Yahya Nuri ve yakınları burada 4 ay tutukluluktan sonra 1864 yılı başında topluca Edirne'ye sürüldüler. Orada iki kardeş arasında tartışma ve düşmanlık son haddini buldu. Bunlar işi birbirlerini zehirleme teşebbüsüne kadar ilerlettiler. Mirza Hüseyin Ali Edirne'de kardeşi Mirza Yahya Nuri'yi saf dışı bıraktı. O kendisine aynı zamanda Bahaullah adını taktı. Bu adı kendisine taktıktan sonra yakın dostlarına kendisinin Allah'ın ortaya çıkaracağı zat olduğunu açıkladı. Böylece Babileri kendi etrafında toplanmaya çağırdı. O ayrıca büyük devletlerin başkanlarına mektup yazarak kendisine uymaya davet etti. Bu faaliyetleriyle o Babilerin çoğunluğunca babın halefi ve Bahailiğin gerçek kurucusu olarak kabul edilmeye başlandı. Daha sonra Akka'ya sürülen Hüseyin Ali 29 Mayıs 1892'de orada öldü. Mirza Hüseyin Ali'ye Bahaullah nispetle Bahailik diye ortaya çıkan bu hareket çağımızda da canlı şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahailik İslam'a karşı çevrilen tarihi entrikaların son merhalesini teşkil etmektedir. Bu hareketin Mecusi batıniliği ile başlayıp milletler arası Siyonizm, misyonerlik ve İslam'a karşı olan emperyalist güçlerin yardımıyla desteklenip beslendiği ileri sürülmektedir. Mirza Hüseyin Ali irili ufaklı birçok eser ve risale yazmıştır. Bunların ilki El İkan'dır. Mirza Hüseyin Ali'nin Bağdat'tayken yazdığı bu eserin aslı Farsçadır. Bu eser pek çok dile tercüme edilmiştir. Eser batıni teviller, asılsız hikayeler ve temelsiz iddialarla doludur. Mirza Hüseyin Ali'nin ilahi irade semasından geldiğini iddia ettiği diğer eseri Kitabul Akdes'tir. O daha önceki kitapların insanlığa yetmediği için Kitabul Akdes ile neshedildiklerini ileri sürmüştür. Kur'an-ı Kerim'in üslubunu ve sözlerini taklit etmeye çalışmıştır. Bu iki eser Bahailer için önemlidir. B. Bahailiğin temel prensipleri. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'dan alınmış esaslarla kendilerini ayrı bir dine mensup olarak göstermeye çalışan Bahailer, iman ve ibadetle ilgili bir takım hükümlere sahiptirler. B.A. İman esasları. Bahailere göre Allah'a, kitaplarına, Resullerine, kıyamete, Bab ve Baha'ya inanmak iman esaslarındandır. Ancak bu iman esaslarında İslam inancından sapmışlardır. Bahaullah da kendisinin zikreden zakir, zikredilen mezkür ve turda konuşan olduğunu ileri sürmüştür. Böylece Baha, Tanrı'nın kendisinde şahıslaşmış olduğunu ileri sürmüştür. Yani ilahlık iddiasında bulunmuştur. Talebeleri de onun için Baha bizzat ilahtı. Allah Baha'nın vücuduna hulul etti. Bahaullah kendini ishar etti demektedirler. Bahailere göre Allah bir kralın tebaasına muhtaç oluşu gibi yaratıklarına muhtaçtır. Tebaasız kral olmayacağı gibi mahluku olmayan halik yoktur. Varlık Allah'ın ezeliyet ve ebediyeti gibi ebedidir. Bahailere göre peygamberler Allah'ın zuhurudurlar. Bunun için de peygamberlere nebi veya resul demek yerine tanrı zuhurları adını vermektedirler. Onların inançlarına göre Allah kullarına tecelli edebilmek için onlara muhtaçtır. Bahaullah'a göre peygamberlerin beşeri ve ilahi iki vasfı vardır. Onlar beşeri nitelikleri itibariyle yer içer, uyur, hastalanır ve ölür. İlahi nitelikleri itibariyle ise Allah'ın aksettiği tertemiz bir aynadırlar. Peygamber ilahi niteliği ile bir anlamda Tanrı'dır. Bahailere göre Hazreti Adem'den bu yana gelip geçmiş bütün nebi ve resuller sadece Tanrı zuhuru olan Baha'yı müjdelemek için gönderilmişlerdir. Çünkü o bütün dinlerin sözünü ettiği mevuddur. Bütün dinler Baha'nın görüşleri ve zuhuru için birer başlangıç olarak indirilmişlerdir. Hepsi de noksandır ve Baha'nın gelişiyle tamamlanmıştır. Hazreti Muhammed'den sonra önce vazifesi 9 yıl süren Bab gelmiştir. Bab'dan sonra ise Bahaullah gelmiştir. Ondan sonra da peygamberler gelecektir. Hazreti Muhammed son peygamber değildir. Hazreti Adem ile başlayan Nebiler devri Bab ile sona ermiş ve Bahai devri başlamıştır. Bu devirde en az 500 bin yıl devam edecektir. Bahailere göre insan öldüğü zaman kıyamet kopmaktadır. Cesetlerin yeniden dirilmesi söz konusu değildir. Diri olan ebediyen ölmeyecek olan ruhlar, insanların dünyadaki işlerine göre lütufa veya azaba uğrayacaktır. Azap ruhun ahiretteki gelişmesiyle birlikte sona erecektir. Lütuf ve bağış ebedidir. Bahailer Bahaullah'ın bütün yanlışlıkları düzelttiğine, cennet ve cehennemin gerçek manasını öğrettiğine inanırlar. Bahaullah'a göre cennet Allah'a yakınlık, cehennemde onun bağışından mahrum olmaktır. Bahailer daha önceki mukaddes kitapların insanlığa yetmedikleri için Kitab-ül Akdes'le neshedildiğini ve onun da vahiy mahsulü olduğunu kabul ederler. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin de geçmiş olduğunu iddia ederler. BB Ameli Esaslar. Bahailikte bazı ameli hükümler mevcuttur. 15 yaşını bitiren her kız ve erkek Bahai'ye 70 yaşına kadar Bahailiğin hükümlerini yerine getirmesi farzdır. Bunlar namaz, oruç, hac, zekat, kutsal ayetlerin okunması gibi hususlardır. Namaz. Bahailere göre namaz samimi bir kalple Allah'ı anmadır. Namaz ferdidir. Kimseye duyurmadan ve kimsenin davetine lüzum kalmadan kılınır. Aslında Bahaullah'ın kutsal kelimelerinin tekrarından ibaret bir dua olan namaz, Bahai kıblesi olan Akka, İsrail'de şehrine yönelerek yerine getirilir. Namaza başlamadan önce el ve yüzün yıkanmasından ibaret olan abdest alınır. Su yoksa veya suyu kullanamayacak derecede hastalık varsa abdest yerine 5 defa temizler temizi Tanrı'nın adı ile demek yeterli sayılmaktadır. Namaz 3 çeşittir. Büyük namaz, orta namaz, küçük namaz. Bu 3 çeşit namazdan birine karar verip kılmak kafidir. Karar verilen ve kılınan dışındaki namazların artık o gün kılınması vacip değildir. Namaz bazı hareketlerle duadan ibarettir. Oruç. Bahailerde oruç, Bahailerin 19. ayı olan Ala ayında yani 2 Mart 21 Mart arasında 19 gün olarak tutulur. 21 Mart günü oruç bayramıdır. Aynı zamanda bugün Bahai yılının ilk ayıdır. Oruç güneşin doğuşundan batışına kadar hiçbir şey yiyip içmemek, kötülüklerden uzak durmaktır. 15 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler, hamileler ve emzikli kadınlar oruçla mükellef değildirler. Hac. Yalnız erkeklere ve mali durumu iyi olanlara farzdır. Bu şartları taşıyanlar Allah'ın yeryüzündeki iki mübarek evi olarak gördükleri ya Bab'ın Şiraz'daki evini veya Bahaullah'ın Bağdat'ta ikamet ettiği evi ziyaret ederler. Zekat. Farz olan zekat vergi olarak alınır. El beyana göre sene içinde azalmaması şartıyla sermaye üzerinden malların 1/5 nispetinde alınacağı söylenen zekat, Bahai tatbikatında bazı farklılıklara uğramıştır. Bahaullah'ın Kitab-ül Akdes'inde Kur'an-ı Kerim'de zekat için konulan hükümlerin aynen benimsendiği görülmekle beraber bir de gelirin %19'undan ibaret bir vergiden söz edilir. Zekat umumi adalet evinin gelir kaynağı durumundadır. Kutsal ayetlerin okunması. Her sabah ve akşam yorgunluk vermeyecek kadar Bahaullah'ın dualarını, sözlerini okumak her Bahai için vaciptir. Bundan başka her Bahai için günde bir defa abdest alıp kıbleye, Akka'ya doğru oturup 95 defa Allahu Ebha, tekbir demesi dini bir hükümdür. Evlenme ve boşanma. Evlilik Bahailikte dini bir farz değildir fakat makbul ve teşvik edilen bir iştir. 15 yaşından küçük olanların evliliği caiz değildir. Nişan ile nikah arasındaki fasla 95 günden fazla olamaz. Nikah ile gerdek aynı günde olur. Nikah, Bahailerin inandıkları kutsal kitaplardaki şekil ve dualarla yapılır. Nikah esnasında erkeğin kadına mihr vermesi şarttır. Mihr şehirlerde 19 miskal altın, köylerde ise 19 miskal gümüştür. Bir miskal yaklaşık 4 gramdır. Bahailerin bahayi olduklarını gizlememeleri şartıyla bahayi olmayanlarla evlenmeleri caizdir. Bu durumda evlilik ve nikah bahayi usulüne göre yapılır. Bahailikte boşanma olabilir fakat hoş karşılanmaz. Her iki taraf geçimsizlik durumunda boşanma talebinde bulunabilir. Ruhani mahfil çiftlere kesin ayrılıktan evvel bir senelik bekleme müddeti verir. Bu müddet zarfında anlaşma ve birleşme sağlanamazsa mahfil onları boşar. Kitab-ül Akdes'te çok kadınla evliliğe izin verilmesine rağmen Abdülbaha eşitliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle tek kadınla evliliği esas kılmıştır. B.C. Dünya Görüşleri. Bahailiğe göre dini hakikat mutlak değil, izafidir. Bahaullah'ın gayesi, kendisinden önce gelen peygamberlerin telkinlerinde bulunan esas hakikatları, içinde yaşadığımız asrın ihtiyaçlarına cevap verecek, problemlerine, fenalıklarına ve kararsızlıklarına tatbik edilebilecek tarzda yeniden ifade etmektedir. Bahailer kendilerini evrensel kıldığına inandıkları dünya görüşlerini ve başlıca prensiplerini şu başlıklar altında ele alırlar. 1. İnsanlık aleminin birliğini, bütün insanlar kardeş olmalı. 2. Bütün dinlerin birliğini, onlara göre bütün milletlerin dini bir tek din olmalı. 3. Dil ve yayın birliğini, insanlar için ortak bir dilin bulunması. 4. Kadın erkek eşitliğini. 5. Her türlü dini, ırki, milli, vatani, siyasi ve benzeri taassupların terk edilmesini. 6. Din ve ilim arasında ahengi. 7. Genel ve mecburi öğretimi. 8. Aşırı zenginlik ve fakirliği kaldırarak içtimai meseleleri dini esaslarla çözmeyi. 9. Genel barışı. Mirza Hüseyin Baha'nın gelişinin dünyaya barışı getirdiğine inanırlar. 10. Mesih'in Ruhul Kudüs'ten olduğunu kabul ederler. C. Günümüzde Bahailik. Dünyada 3 milyon civarında mensubu olan Bahailer, özellikle yaptırdıkları mabetler çerçevesinde propaganda faaliyetlerine yönelmişlerdir. Bugün dünyanın birçok büyük merkezinde Bahai mabetleri vardır. Türkiye'de de mabet yapma girişiminde bulunmuşlar, fakat Bahailik din olarak kabul edilmediği için mabet yapılmasına izin verilmemiştir. Ülkemizde Bahai propagandası yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Babilik ve Bahailiğin insanlığa yeni bir şey getirmediği görülmektedir. Bahailiğin yeni dediği ve benimsediği dini hükümler kısmen Yahudilik, Hristiyanlık ve bilhassa İslam'dan alınmış unsurlardır. Şiiliğin şeyhilik tarikatını şekillendiren fikirler Bahailik'te yeni bir kalıba sokulmuştur. Bunun kaynağı Şiiliğin Mehdi inancından doğan bazı anlayışlar, müfrit batini teviller ve hurufiliktir. Bahailiğe Şiiliğin sapık bir tarikatı denilebileceği gibi İslami fırkalar arasında İslam kültüründen kaynaklanan fakat İslam dairesinden çıkan sapık fırkalardan biridir de denilebilir. Bahailer kendilerinin ayrı bir dine mensup olduklarını, Bahailiğin cihan şumül bir din sayılması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bunun için de hukuki bir karar almak için uğraşmışlardır. Onların bu gayretleri Amerika, İsrail ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde semeresini vermiş, buralarda ayrı dine mensup insanlar olarak bazı azınlık hakları elde etmişlerdir. Ülkemizde de bu yolda teşebbüsleri olmuştur. Ayrı dine mensup sayılmaları ve Bahailiğin yeni bir din olduğu yolunda aldıkları bilirkişi raporlarını delil olarak kullanmışlarsa da Türk Yargıtayı Bahailiğin ayrı bir din sayılamayacağına karar vermiştir. Çeşitli inanç sistemlerini uzlaştırma teşebbüsü olarak değerlendirilen Bahailik, İslam'a karşı çevrilen tarihi entrikaların birini ve son merhalesini teşkil ettiği, yıkıcı batinilik ile başlayıp, Siyonist ve Haçlı dünyasının emperyalistlerin aleti olarak vazife görmüş ve görmekte olduğu şeklinde görülmektedir. D. Kadıyanilik, Ahmedilik. 1. Doğuşu ve gelişmesi. Kadıyanilik 19. yüzyılın sonlarına doğru Mirza Gulam Ahmet Kadıyani tarafından kurulan fırkaya verilen addır. Fırka önce kurucusunun adından dolayı Mirza'iye, sonra da mensup olduğu yerden dolayı Kadıyaniye diye anılmıştır. Ancak Gulam'ın 4 Kasım 1900 tarihinde yayınladığı bir bildiri ile fırka Ahmediye adını almıştır. Bu hareket Mehdilik konusuyla doğmuştur. Mirza Gulam Ahmet 1839-1840 yılında bugün Pakistan sınırları içinde kalan Lahor şehrinin güneydoğusunda Pencap eyaletinin Gurdaspur bölgesindeki Kadiyan'da doğmuştur. Gulam'ın ailesinin 1526'dan 1857'ye kadar sürecek Gurkanlı Devleti'ni Hint-Türk İmparatorluğu kurmak üzere Babür ile birlikte tahminen 1530 yıllarında Hindistan'a giren Türklerden olduğu ileri sürülmektedir. İyi bir eğitim gören Mirza Gulam Ahmet babasının isteğiyle 1864'de Sialkot'a, Pakistan'da bir şehir, memur olarak gitmiş ve burada bir süre çalışmıştır. O Sialkot'ta günlük işi dışında inzivaya çekilmiş, devamlı Kur'an, tefsir, hadis okumuş, diğer dinler ve temasa geçtiği misyonerlerden Hristiyanlık hakkında geniş bilgi edinmiş, onlarla ve Hindularla tartışmalara girmiştir. Gulam'ın melankoli dışında baş ağrısı, kalp çarpıntısı, dizanteri, şeker ve histeri gibi hastalıkları olduğu belirtilmiştir. Bu hastalıkların Gulam'ın şahsiyetini ve psikolojisini etkilediği ileri sürülmüştür. O 1876 yıllarda Allah'ın huzuruna çıktığını ve vahiyler almaya başladığını iddia etmiştir. Babası Gulam Murtaza'nın ölümüyle Gulam Ahmet'in hayatında yeni bir devre başlamıştır. Gulam Ahmet babasının ölümünden sonra inzivaya devam etmiş ve riyazette bulunmuştur. 1877-1878 yıllarında gazetelerde Hindulara ve Hristiyanlara karşı yazılar yazmıştır. Gulam'ın kişiliği yazdığı bu yazılarla öne çıkmıştır. O 1880'de Barahini Ahmediye adlı kitabının ilk 2 cildiyle yayın hayatına girmiştir. Bu kitabın ilk 2 cildinde İslam'ı diğer dinlere karşı savunmuştur. Bundan dolayı Müslümanlar önceleri kitapta bulunan ilahi ilhamlara, kerametlere, kehanetlere, şahsi övünmelere tepki göstermemiş ve ondan şüphelenmemişlerdir. 3. ve 4. ciltlerde ise vahyin kesilmediğini, Hazreti Peygamber'e tam anlamıyla uyan birisinin Peygamber'e verilen zahiri ve batıni bilgilerle bezeneceğini ve bu kimselerin sezgiye dayanan bilgilerinin peygamberlerin bilgisini andırdığını söylemiştir. Bunun yanında bu yoldan pek çok vahiy aldığını bildirmiştir. Ayrıca İngiliz hükümetine övgülerde bulunarak cihadın gereksizliği üzerinde durmuştur. Başlangıçta 50 cilt olarak yazacağını söylediği Barahini Ahmediye'nin 5. cildi 1905'te yayımlanmış fakat söz verdiği diğer ciltleri yazamamıştır. Bu duruma 5 ile 50 arasındaki farkın sıfırdan ibaret olduğu şeklinde bir savunma yapmıştır. Gulam Ahmet kendisini 1885'te o yüzyılın 14. Hicri Müceddidi ilan etmiştir. Aynı yılın Eylül ayının sonunda Urduca kaleme aldığı Sirne-i Çeşmi Arya, Arya'nın Gözüne Sürme adlı kitabını yayımlamıştır. 1888 tarihinde Louisiana'da bir bildiri yayınlamış ve Allah'ın kendisine taraftarlarından beyat alarak ayrı bir cemaat oluşturmasını buyurduğunu bildirmiştir. Ahmet 1891'de hayatının 3. döneminin parolasını ilan etmiştir. Aldığı vahiylerle bildirilen parolada İsa B. Meryem'in tabii bir ölümle öldüğü, kendisinin Müslümanların beklediği Mesih ve Mehdi olduğu iddia edilmiştir. Bu konudaki görüşleri arka arkaya yayımlanan Fethi İslam, Tavzihi Meram ve İzale-i Evham adlı Urduca kitaplarda açıklanmıştır.